Merhaba millet, iyi akşamlar diliyorum. Ben Bayece. Kral Pop Radyo yetkilendirdi. Akşamı geceye bağlayacağım. Umarım güzel bir gece olur. Bir de öneri. Bodrum'dasınız veya Çeşme'de. Ay başında maaş yatmış. Kendinizi Süpermen gibi hissediyorsunuz. Ya durun ya. Bu program bir anma hizmeti. Sıkıntı çekmenizi istemiyoruz. Hepimiz bütünün parçaları. Siz fena, ben fena. Siz iyi, ben iyi millet. Ne dedik? Maaş yatmış, kredi kartı borcu ve faturaları ödemişsiniz. Önünüzde koca bir ay ve 23 bin lira var. Şimdi, kral bir dinle, pişman olmayacaksın. Ben de geçtim bu yollardan. Hala da geçiyorum. Ya ne lanet bitmek bilmeyen bir yolculukmuş. 80 yılda devri alem mübarek ya. 80 yılda. Bu bir kültür şakası millet. 80 günde devri alem. Gelmiş geçmiş en önemli romanlardan Jules Verne yazmış 1872 yılında. İnsan azken dünya daha iyi bir yermiş. Adam romanda dünyayı gezerken fillere bindi, trenlere kaçak bindi, gemileri batırdı, yine de turu bitirdi. Bugün kalksa Schengen vizesi için zaten randevu alamaz. Zaman değişti. 80 günde devri alem. Evet, belki teknolojik olarak daha kolay ama bunu yapabilecek olanlar çok zengin, çok az. Benim oğlum Milano'da bu ay 3 günlüğüne mezuniyet törenine gidiyorum. Ocak ayında eve et almayı kestim. Öyle düşün. Bir ekonomist mi, yaşam koçu mu bilmiyorum. Instagram'da dolaşıyor son bir senedir. Kahve içmeyin deyip duruyor. Her gün 200 liraya bir yerden kahve alsanız ayda 6 bin lira, yılda 72 bin lira yapar. 10 yılda 720 bin lira. Bileşik faiziyle bir cacık alamazsın kral. Sen o bileşkeyi tamamladığında 1 artı 1 dairenin fiyatı 350 milyon TL olacak. İç kahveni kanka. Ekonomi canlansın, senin de tatlı canın şenlensin. Bu önerileri verenler bazen denden içinde söylüyorum, hayat adını verdiğimiz bir şey yaşamaya çalıştığımızı unutuyorlar. Ve küçük keyiflerle bu hayat dediğimiz şeyi süslemenin de bunun bir parçası olduğunu maalesef unutuyorlar. Mesele sadece kahve parası da değil. Hayatın geneline ve özellikle o kutsal evlilik hayatına baktığınızda finansal matematik yerini tamamen kara mizaha bırakıyor arkadaşlar. Benim işim. Bekar arkadaşlar bana sürekli soruyor. Bence evlenince mi hayat daha pahalı oluyor yoksa giderler bölündüğü için daha mı ucuz? Bak kardeşim, evlilik hayatı aslında dünyanın en pahalı şirket ortaklığı. Bütçeniz tamamen kiminle evlendiğinizle alakalı bir finansal, bir kumar, korkunç. Eğer hayata sadece organik beslenmek, lüks yoga kamplarında aydınlanmak ve salonun ortasına işkence aletine benzeyen o pilates mekanizmasını kurdurmak için gelmiş bir sosyete prensesiyle evlendiysen... Tebrikler. Bekar halinden 10 kat daha şık bir batış hikayesi seni bekliyor demek. Adamı finansal olarak öyle bir kilitlerler ki harcama ekstresi geldiğinde kalbin durmasın diye tıp dünyasından takviye almak zorunda kalırsın. Cücük cücük vardır ya böyle. Ne diyorlar? Elektroşok, elektroşok. Ama ortak bilinçte seninle o sanayideki çift lavaşlı acılı Adana dürümü de gömebilen, hayatı angarya olarak değil de bir eğlence olarak gören doğru deliği bulduysan işte o zaman hayat gerçekten bedavaya geliyor abi. Önemli olan cüzdanların kalınlığı değil, ruhların birbiriyle uyumlu bir şekilde saçmalıyor olması. Ama bizim ilişkilerdeki o asıl büyük bütçe açığı nerede başlıyor? Tam o tatil bavulu hazırlanırken orada bir finansal terör yaşanıyor. Bak biz zaten Bodrum'da yaşıyoruz karımla. Evden çıkıp 100 kilometre ötedeki butik otele tatile gideceğiz. Bir bakıyorum internetten 3 koli yeni kıyafet sipariş vermiş. Kızım diyorum hadi Bodrum için alsan eyvallah. Herkes kıyafetlerini gördü. Gideceğimiz yerde seni ilk defa görecekler. Lisede giydiğin kareli etek bile yeni onlar için. Bir yaşındaki zıbınınla git, ne fark eder? Denize gireceğiz. Nasıl bir tüketim çılgınlığı. Algoritmik döngü. Bavulu bir açıyor. Dört çift topuklu ayakkabı koymuş. Hayatımda kumsala gidiyoruz. Kumda topuklu ayakkabıyla yürürken petrol mü arayacaksın? Ne yapacaksın ya? Sondaj kulesi gibi kalacaksın orada. Ama aşkım diyor, otel lobisinde akşam yemeği yerken auramın düşmesini mi istersin? Aura! Kelimesini duymak istemiyorum. Aura! Bana görünen şeyleri söyle. Ya, o aura düşmeyecek, düşmeyecek. Ben karımı çok seviyorum ama benim banka hesabının aurası sizlere ömür. Bu Temmuz ayında kesinlikle dikiş tutmayacak. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J zamanı. Bay J, ben Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. 8. yılım ve oldukça başarılı gittiğini söyleyebilirim. Radyo olarak Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk geçen ay. Dün çalışma arkadaşlarıma uzun uzun yazıştık ve tek bir konu konuşuldu grupta. Ara zam var mı? Yani başarımız, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu oluşumuz falan, bunlar sizi ilgilendiren mevzular. Anlatabiliyor muyum? Yani müzik eğlence radyosuyuz eyvallah da kürek mahkumu gibi çalışmamız gerekmiyor. Öyle değil mi? Enflasyonun altında kaldık. Eziliyoruz. Gündüz kuşağı sunucumuz kadife sesli Mert Rus çıktı. Bir %20 zam en azından biraz toparlar da hepimizi dedi. Ben %2300 konusunda ısrar ettim. Bizim Mert Rusçuklu'nun sesi o kadar smooth, o kadar cool ve kadife ki bir şey söylediği zaman olur demekten başka şansınız kalmıyor. Ya. Bir keresinde Mert'i bir kızla konuşurken gördüm. Kızın kıyafetlerinin bir kısmı üzerinde eridi. Ceketin kolu, pantolonun bir bacağı yoktu sohbet bittiğinde. Ama evli ve karısına sadık. Aa, üzülmeyin. Gerçi bilemem. Herkesin sırları var. Kimsenin bilmediği ve bu sırların bir kısmını da gün içinde duyduğu hemen her şeyi yayına taşıyan biriyle paylaşmayacağından eminim Mert'im. O açıdan canım arkadaşım benim. Şu sıralar ben dik durmaya çalışıyorum. Büyük bir challenge. Yani her daim dik durmak ne kadar zor bir şey tahmin bile edemezsiniz. Alışık da değilim. Hayatım boyunca dik durmadım. Çünkü siz de biliyorsunuz süper alçak gönüllü bir insanım. Yani alçak gönüllüyüm çünkü bence alçak gönüllü olmak zorundayım. Çünkü ben 43 yaşımdayken yaklaşık ne kadar 13 sene önce falan sarhoş bisiklet kullandım. İki tane dişimi kırdım. Yani dik durması için bir insanın bundan fazlasına ihtiyacı var. Yani küçük bir çocuk bisikletten düşüp dişini kırdığı zaman yani, ay çocukluk yaptı dersin. Benim yaşımda biri yaptığı zaman bunun problemleri var dersin. Anladın mı? Misal patronum mesela holdinglerinde ne bileyim 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. Onun dik durması kolay. Ben ne yaptım ki? Yani sırasıyla benim için karanlıktan yollanmış bireylerle hayatımı birleştirdim 3 kez. O kadar. Hayattaki başarım. Oysa ki ne sakin ne durgun dingin tiplerle evlenebilirdim. Ama işte sıkılma durumum var ya benim. Yani 5 dakika sıkıldım mı delirecek gibi oluyorum. Oysa ki bu sabah mesela karım uyanır uyanmaz bana bağırmaya başladı. Geçen gün gördüğü rüyayı hatırlamadım diye. Ona dedim ki bana günde 160 tane boş 2 tane de dişe gelir şey anlatıyorsun. Hangi birini hatırlayayım ha? Bir insan nasıl bu kadar uzun rüya görür abi? Sonra teyzem dedim ya ağacın üstünde annem aşağıdan atla diye bağırıyor miras ona kalsın diye. Anneannem ağlıyor. Sen de oradasın. Her zamanki gibi donlasın. Ben utancımdan yerin dibindeyim. Önümden iki tavşan sohbet ederken. Ya bir dur. Dur sus kadın. Ya roman yaz ya da benden boşan anlattıkların bana bir şey vermiyor, katmıyor. Bu saçmalıkları radyoda anlatıp anons dolduramam ben. Bir faydama ol. Bozuluyor ve darılıyor rüyasının tamamını dinlemediğim zaman. Şu anda planım ne biliyor musunuz? Bakın bu ay Milano'ya oğlumun mezuniyeti için gidiyorum 3 günlüğüne. İkametimi İtalya'ya alıp adımı Roberto Montagna diye değiştirip bir manastırda papaz olmayı düşünüyorum. Tabii Bay J'nizi bilirsiniz. Başarıya giden patikayı ben inşa ettim. Evet, 10 seneye kadar papa olmam işten bile değil. Tabii siz de tahmin edersiniz. Bay J'nin papalık döneminde bazı radikal değişiklikler olacaktır. Ya milletin kulağını alçıya alanlardan nefret ediyorum. Bu yüzden papalık döneminde ilk değiştireceğim şey günah çıkartma sistemini değiştireceğim arkadaşlar. Süre sınırı koyarım. Maksimum 3 dakika. Çünkü bazı insana günah çıkarmaya gelmiyor. Podcast kaydetmeye geliyor. Yazık değil mi papaza? Anlat evladım. Şimdi sayın peder olay aslında 2004 yazında başladı. Oğlum kısa geç. Kısa geç. İnsanlar bekliyor. Sırada insanlar bekliyor. İnsanoğlu yalnızlıktan ölmek üzere. Artık kimse bir şeyi kısa anlatmıyor. Delireceğim. Nasılsın diye soruyorsun. Bunun cevabı iyiyim veya kötüyüm. 1998'de dedem öldükten sonra ailenin girdiği finansal darboğazın ardından hala bir tam bir toparlanma yaşayamadık diye cevap veremezsin nasılsın abi. Ben bazen sadece iyiyim cevabını duymak istiyorum. Bana aile soy ağacını anlatma. Galiba evlilikte de en büyük marifet sevmekten önce özet geçebilmek. Özet. Aynı olayı 45 dakika anlatınca romantizm kayboluyor arkadaşlar. Vallahi libido killer. Huzur varsa, bak huzur varsa makarna da ziyafet gibi geliyor. Huzur yoksa dünyanın en pahalı restoranında önüne altın tabakta yemek koysunlar. İnsanın boğazından geçmiyor. Karım REM uykusunda Christopher Nolan filmi çekiyor. Finalde ben de varım. İki tavşan var. Miras kavgası. Bir tek jenerikte adım yazmıyor. O bile yok. Keşke aynı rüyayı görsek. En azından paylaşacak bir şey olur. Belki de evlilik tam olarak budur. Yani sen onun anlattıklarının yarısını anlamazsın. O senin anlattıklarının yarısını dinlemez, gereksiz bulur. Ama ertesi sabah yine aynı mutfakta kahve içersiniz. Bu yani. Hayat dediğin şey biraz da iki tane birbirinden tamamen farklı insanın. Tamam ya idare ederiz diye. Evet. Pop, pop, kral pop. akşamlar Türkiye. Mikrofon başında ben Bayce. Akşam trafiğinde arabasında çakılı kalan, metrobüste hayatta kalma mücadelesi veren, plazadaki mesaisini bitirip evine dönmeye çalışan o fedakar dostlarım. Hepinize selam. Eğer şu an benim hakkımda ne düşündüğünüzü merak ediyorsan, ya bir şeyler düşünüyorsan, hayır, bizim ailede tek zırdeli ben değilim. Genetik olarak komple bir absürtlük simülasyonuyuz. Bizim bazı sosyetik akrabalar öyle bir boyutta yaşıyor ki, vicdan rahatlatmak için kripto cüzdanlarından hayır kurumlarına dijital bağış yapıp karbon ayak izlerini sıfırlamaya çalışıyorlar. Biliyor musun? Ama o internetten yaptıkları iyiliklerin bile geçmişteki o büyük günahlarını akbaba gibi temizleyeceğine inanmıyorum. Anladın mı? Leşler var yani. Annemle rahmetli babama saygı duyduğum tek konu, evlilik müessesesine adım atmadan önce adeta yapay zeka flört uygulamalarının algoritmasını çökertene kadar seçici davran. Halk evde kalmak olarak bilinen o şahane fenomene yıllarca sadık kalmaları. 40 yaşından sonra seçenekler tamamen tükenince hadi bari evlenelim dediler prensip olarak. Annemle babamdan bahsediyorum. Evet. Teyzem tam bir modern çağ kaçığı. Evdeki her nesneye pozitiflik içeren motivasyon yazılarını işliyor. Geçen yıl üzerinde kocaman harflerle bugün evrene olumlu enerjiler sal ve hayatını sev yazdı. Bunu kendisi işledi pilates matına. Ya 82 yaşında pilates matı ne? Kadın zor kıpırdıyorsun zaten. 16 ameliyat geçirdin. Ah. Valla bir de bizim ailede astigmatı olan bir teyzem var. Felaket kem gözlüdür. Evet. Baktığı yeri kurutuyor. Ama gözleri bozuk olduğu için tam istediği kişiye odaklanıp nazar değdirecek hedef şaşırıyor. Yani odadaki herkes parça parça nazar alıyor. Anladın? Mesela kimse düşüp bacağını kırmıyor. Ama misal odadaki 10 kişi ertesi gün nereye giderse gitsin arabasını park edecek yer bulamıyor falan. Böyle öyle garip bir lanet. Kem gözlü astigmat teyze. Bazen diyorum ki ya hiçbir şeyi kafaya takmayın. Çıkın şu güzel yaz havasının tadını çıkarın. Yıllar boyunca sürekli kredi kartı ekstrelerini, finansal işleri, parayı, pulu kafaya taktım. En ufak bir faydasını görmedim millet. Görmedin ya. Düşüncesizce düşünüyorsun. Ama ne borç azalıyor ne enflasyon rakamları hafifliyor. Az borcun olması çok daha kötü bir şey bu arada. Evet. Çünkü dinleyin bir. Ya kral bir dinle ya. Çünkü bir şekilde ödeyecek imkanın olduğu için hep aklında o borç döngüsü dönüyor. Benim gibi derin ödeyemeyeceğin seviyede borcun olduğu zaman artık düşünmemeye başlıyorsun bir noktadan sonra. Çünkü başına gelebilecek en güzel finansal olayın ardından bile ödemene imkan olmayacak bir borç olduğu için. Ama Bayce biz seni zengin sanıyorduk. Niye sürekli ağlıyorsun? Ya siz Forbes listesinde vergi rekortmenleri arasında tek bir radyo sunucusu gördünüz mü hayatınızda? İlk 100'de var mı? İlk 1000'de var mı? İlk 10.000'de var mı? Yok abi. O zaman neden zenginmişim gibi benden hesap soruyorsun? Çok saçma. Açlık sınırında değilim. Aç açıkta değilim. Ama öyle holding sahibi falan da değilim. Ama kocaman bir kalbim var. Gönlüm zengin arkadaş. İçimdeki sevgi dünyalara sığmıyor. Herkesi kucaklamak istiyorum. Karım bu durumdan nefret ediyor. O maddi olarak zengin olmamı kesinlikle tercih ederdi. Çünkü bu mevcut zenginlik durumumda hem param yok hem de sokaktaki herkesi sevmeye hazır olduğumdan ötürü tam bir finansal ve duygusal fiyasko. Peki bu aile deliliğimin ve cüzdanı boşaltan büyükşehir maceralarının en acayip yerini anlatmaya birazdan devam edeceğim. Ya da etmeyeceğim. Paşa gönlüm bilir. İyi akşamlar Türkiye. Mikrofon başında Bayce. Ben akşam trafiğinde. Umarım çok sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Radyosunu açan, kulaklığını takan canım dinleyicilerim hepinize selam. Başka programları da açıp dinleyebilirsin dinleyici. Ay, ona asla karışamam ama dürüst ve tamamen dostane bir uyarı olarak söylüyorum. Bu show gerçekten hepsinden daha iyi. Yani çok daha klası var. Yani ben o diğer programları da açıp tek tek dinledim. Yani adamlar stüdyo ya. Sıfır hazırlıkla, hiçbir emek vermeden tamamen doğaçlama adı altında yayına çıkıyor. Sonra ne yapıyorlar? Stüdyodan hadi telefon hattını açalım, dinleyiciler arasında programı onlar kotarsın diye. Abuk sabuk telefon bağlarına şovun tüm ameliliğini dinleyiciye yapılacak iş mi şimdi bu? Sizi resmen bedavaya çalıştırıyorlar. Yapmayın, düşmeyin bu oyunlara. Benim gibi çalışkan sunucu bulun. Ben asla yapmam bunu. Ben aldığım telifin, kazandığım paranın son kuruşuna kadar hakkını vermek için kendim çalışmak isterim. Şovun hamallığını dinleyicime yıkmak benim kitabımda yazmaz kanka. Bu durum son zamanlarda neye benziyor biliyor musun? Hani o büyük şehirlerde mantar gibi türeyen aşırı havalı yeni nesil gastronomi deneyimi altında böyle cüzdanınızı sinsizce soyan elit restoranlar var ya. Gidiyorsun mekana, çorba sipariş ediyorsun. Adamlar önüne boş bir kase koyuyor. Bahçe ve çorba tenceresi içeride mutfakta duruyor. Zahmet olmasa gidin kendiniz doldurun. Bu yeni bir tecrübe. Bu yeni bir deneyim. Tencere mi taşıyacağız ya bu yaşta? Ya da lüks bir et restoranına gideceksiniz. Bir porsiyon bonfile sipariş edeceksiniz. Garson sizi kolunuzdan tutup arka bahçeye götürüyor. Elinize kocaman bir bıçak veriyor. Önce danayı keseceksiniz. Bu yepyeni bir tecrübe deneyim. Yepyeni. Sonra da eti getirip maza. Ama taze et güzel olur mu ya? Vallahi deneyim bu. Bay J Bey. Abartıyorum değil mi? Ama dürüst olun. Şu an her sektörde tam olarak yaşadığımız saçma sapan bir dünya var yani. Paranla rezil olmak. Üstüne bir de hizmetkarlık yapmak. Sadece medyada veya restoranda. Ben üstüne marka yazan tişört giymem hiçbir zaman biliyor musunuz? Adamların bedava reklamını yaptığınızın farkında mısınız? Ha? Sadece medyada, restoranda yani perakende de değil yani holdinglerde de işini yapıyormuş gibi bir illüzyon yaratıp ömür tüketen insanlar var. Yani adam sabahtan akşama kadar bilgisayar başında Outlook'tan altındaki departmana bilgilerinizi rica ederim diye mailler atıp duruyor. Sorsan şirketin en kritik, en vazgeçilmez adamı bütün gün iş yapıyormuş gibi arkasına kahve yudumluyor. Kahve yudumluyor. Ben işimi her zaman inanılmaz ciddiye alırım arkadaş. Sabah otururum o çalışma masama. Akşama kadar siz arabanızda giderken 2 dakika kafanız dağılsın, yüzünüz gülsün diye kelime kelime, cümle cümle çalışırım. Bu yüzden siz olun bu hayatta gerçekten sizin için bir şeyler üreten, emek veren insanlara güvenin ve onlara kıyma, onlara para verin. Para ver. İşi başkasına yıkıp yapıyormuş gibi görünen uyanıklara değil. Peki, lafı dolandırmayalım. Yani yayın yönetmenimin maaşını da ben istiyorum bundan sonra. İyi akşamlar Türkiye. Mikrofon başında kim var? Bay J. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Geçen bizim prodüksiyon asistanım Serkan'la stüdyoda karşılaştık. Ne karşılaşma? Çocuk barikat kurdu önüme. Dinlemek istemiyorum çünkü alçak zırvaları. Rehin aldı bir rehin. Kulvardan tamamen çıkmış. Sırılsıklam aşık olmuş bizimki. Sürekli gözleri uzaklara dalıyor. Elinde telefonla, ekrana bakıp durup dururken salak salak gülümsüyor. Nereden baksan bir 3 aydır çocuk zihnen aramızda değil. Hayattan istifa etti. Eskiden her hafta sonu beni çılgın partilere davet eden, ortamlara akan o fırlama çocuk gitti. Yerine evde sevgilisine pazar kahvaltısı için organik krep pişiren bir insan haline geldi. Onu kedisinin kumunu temizleyen vizyon, bir ev erkeği geldi. Yani aşk insanı böyle bir gecede darmadağın edip uysallaştırabiliyor. Hiç acıklı bir durum yani. Pazar günleri o lüks kahvaltıcıların kapısında eşimin zoruyla 2 saat kuyruk bekleyen o zavallı hemcinslerimi gördükçe içim parçalanıyor. Erkekliğin o şanlı tarihi bir tabak avokadolu poşe yumurta uğruna. Plaj kulüplerinde telef oluyor. Sizin de anneniz babanız oğlum altın al altın biriktir diye baskı yapıyor mu? Bana bu altın kelimesi direkt Orta Çağ şövalyelerini ya da İskender'in ordusunu çağrıştırıyor. Neden modern paraya döndük o zaman? Kriptolara falan çıktık. Neden? Bana bir mi anladın yani? 2 altına 5 tane bakır kap verirdim eski dünyada. Harika. Ev sahibi öyle. Bay J kira nerede diyor. Abi dur. Sana oradan 2 zümrüt 3 yakut yolluyorum. Bu mu? Annem mutlu olsun diye ara sıra gidip altın aldığımı söylüyorum. Ama ne aldığım hakkında en ufak bir fikrim olmadığı için ne aldın dediklerinde taç aldım, tuğra aldım, balyoz aldım diye sallıyorum. Yani öyle... Geçen gün annem mutlu olsun diye ya evde yerdeki altın tozundan ayağım alerji oldu dedim. Ya. Altın külçeye takıldım, kafamı kırıyordum dedim. Yemedi tabii. Keşke kafanı kırsaydın da o altınları bana getirseydin. Dram, dram. Peki gelelim dünyadan acayip haberlere. Kenya Hava Yolları'nın bir seferinde dev uçağın iniş takımına gizlenip 8 saat boyunca uçan bir kaçağın cansız bedeni Londra'da bir evin bahçesine düşmüş arkadaşlar. Şaka gibi. -62 derece soğukta, oksijen yok, hayatta kalmaya çalışmak tam bir delilik yani. Gerçi Bizim grafiker Hikmet Kömür de zamanında İngiliz sevgilisini görebilmek için Londra uçağının iniş takımına saklanıp gitmişti. Aşk uğruna azot gazı embolisi geçirip masada kalmıştı çocuk. Bana sorarsanız evet -62 derecede donuyorsun ama en azından o 8 saatlik uçuş boyunca arkandaki koltukta ağlayan bebek sesi yok. O açıdan bakınca huzurlu bir yolculuk. Bence huzurlu bir yolculuk. Çocuklar çok sevimli. Çok güzel tamam ama kendi ailelerine güzel. Siz de biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Neyse. Lafı hiç dolandırmayalım. Bu lüks hava yollarının bitmek bilmeyen o aşk yolculuklarının en absürt, en can alıcı halkasını anlatmaya birazdan devam edecek miyim? Kimse bilmiyor. Pekala millet. Anonsun birinci bölümü İspanyol sevgili ve iletişim trajedisi başlıklı. Evet. Türkiye mikrofon başında Bay J var. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Benim bir kız arkadaşım yarı İspanyoldu sevgili. Nasıl yani? Diğer yarısını inan ben de bilmiyorum. İlgilenmiyordum da. Beni sadece tutkulu İspanyol yarısı ilgilendiriyordu. Kalan yarısı düz insan. Bildiğinin işte ne bileyim bana ne? Bana ne? O meşhur İspanyol tutkusu. Bu arada İspanyol erkekleri dünyanın en yakışıklı erkekleri seçilmiş biliyor musunuz? Türk erkekleri 6. sırada. Herhalde beni değerlendirmeye almamışlar. Sadece Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile halledilecek bir mesele değil bu. Yakışıklıyız bence millet. İspanyol tutkusu şehveti hoşuma giden. Yoksa kalan yarısı gibi bir kadın istesem zaten her yer o kalan kısım gibi kadınlarla dolu. Macera aramazdım. İlişkiyi yürütebilmek için biraz İspanyolcam var ama ana dilim değil tabii. Bir kadınla sadece dil üzerinden iletişim kurmaya, onun dilini öğrenmeye çalışmak gibi bir angaryayı inanır mısınız hayatımda ilk defa denemiştim. Uzun yıllar geçti bu arada. Genelde o şehvet ve tutku bir hafta ile 6 ay arasında sürelerde ilişkinin devamını tek başına tıkır tıkır sağlar ama bir süre sonra yaşlanınca bir de orta yaşa falan sadece illa konuşup dertleşmek istiyor kadın ya 6 ay sonra filan. İspanyolcamı geliştirmek için de evde televizyondan sürekli İspanyol kanallarını izliyorum. Şöyle komik bir durum, İspanyol erkekleri televizyonda o kalın sesleriyle konuştukları zaman vampir gibi geliyor.
Buenas noches.
Evet bu anonsun ikinci bölümünde aksan terörü ve İtalyan restoranı kazıklığı konularını işleyeceğiz. Ben küçükken vampirlere vampis dermişim. Hani kameliyorlar ya kötüler diye. Sonradan bunu içgüdüsel olarak ellerinde olmadan hayatta kalmak için yapmak zorunda olduklarını öğrenince onlara daha sempatik olsun diye vamcici demeye başladım. Hani dediğim gibi Meksikalıların çizgi filmlerdeki aşırı hızlı ses tonu o gerçek değil mesela.
Rima Rima, González, sí, no estoy en Puerto Rico.
Öyle bir şey yok. Haber kanalı izleyeceksiniz gerçek İspanyol sesini duymayı.
El espectacular programa televisivo. Ne olur kanımı içme dostum.
Kızı bırakıyorum. Yarısı İspanyol olan kızı. İşin acı tarafı kız Türkçe de biliyordu. Ona gıcık oluyorum. Yani bir nevi aslına bakarsan kendimi kandırılmış hissediyorum. Çünkü kız ısrarla İspanyolca konuşmaya çalışıyor. Sanki böyle misyoner gibi. İspanyolcayı dünyaya daha ne kadar yayabilirsiniz ha? Hispanik milletler rica ediyorum bunu. Türkçe konuşsa bile İspanyolca kısımlarda of çok ağırlaşıyor. Bir şey anlatıyor. Geçen yıl arkadaşlarıyla tatile gitmişler. Döndükten sonra bana Puerto Rico'daydık aşkım diye. Ama güzelim biraz Franco. Anladık Hispanik altyapım var. Anladık çok elitsin. De ne yapalım yani. Ben de geçen gün İstanbul'da acayip pahalı havalı İtalyan restoranına gittiğimde garsona bana oradan bir risotto con porcine, spaghetti alla vongole getirebilir misiniz lütfen? Bunu mu istiyorsun? Ah, garson bana dönüyor yüzüme boş boş bakıp efendim anlamadım diye. Restoranın da suçu yok aslında yani. Madem garsonların o gerçek İtalyan aksanıyla söylendiğinde yemeğin adını anlamıyor. O zaman ne diye İtalyanca yazıyorsun ki menüye? Risotto con porcini, spaghetti alle vongole. Yaz oraya Türkçe. Midyeli makarna. Yanına da mantarlı pilav yaz. Mantarlı sulu pilav. Risotto. Biraz belki bol kepçe esnaf lokantası havası olacak ama en azından ne yediğimizi bileceğiz. Paranla rezil olmayacaksın. Nereden nereye? Sana ben bu İspanyol kadınlarıyla yapamıyorum. Fazla geliyor bana yabancı hava. Ben ilişkide daha azını istiyorum. Az. Yani daha az kadın. Bir kadın daha. Yani iki yarı bölünmüş bir tane değil. Anladın mı? Zaten... Çünkü yani ben bir Kenan İmirzalıoğlu değilim ki arkadaş. Yani erkeğim son derece ama hani sabahları odunumu kırıp sonra dişlerimle kamyon çekebilen tarzda falan eski Jön abiler gibi değilim, anladın? Kenan da bunları yapmıyor biliyorum. Evet, ama adamın bakışlarındaki vahşi bir enerji var, anladın? Bizim o İspanyol aksanlı hanımların yüksek beklentilerini o lüks İtalyan restoranında adisyon geldiğinde asansör aynasında kendimle yüzleştiğim o tarihi anları anlatmaya birazdan devam etmeyeceğim. Ne var? Bugünün son anonsu. Bunu neden söylüyorum son anonsun başında biliyor musunuz? Çünkü anons bittiğinde büyük bir hayal kırıklığıyla ağır bir melankolik depresyona girmenizi istemiyorum. Mikrofon başında Bay J var. Herkesin keyfinin yerinde olduğunu ümit ediyorum. Bizim şirkette işe giriş çıkış saatleri tamamen bilgisayarlı, turnikeli akıllı sistemlerle kontrol ediliyor. Keşke bir görevli tutup tutanak da tutsalar diye geleceğim. Bu yapay zekalı sistemler çünkü kısıtlıyor insanı. Ben Bodrum'da kendi stüdyomdan yayın yapmaya başlamazken 2 hafta boyunca sabah erkenden şirkete gidip kartımı turnikeye okuttum. Sonra gece yarısı 12 olmadan gizlice gelip çıkış yapıp evime gittim. Hani yukarıdaki yöneticiler sistem raporlarına bakıyor. Ya bu bahçede amma çalışıyor ya. Adam stüdyoda mı yatıp kalkıyor ya? Bu numara. Geçen bir kere yayın yönetmenim aradı. Odasına çağırdı. Bahçe nasılsın? Otur şöyle geç karşıma dedi. Eyvah dedim içinden. Görevli arkadaşlar son 2 haftanın kamera görüntülerini izlediler. Ve benim sabah kart basıp anında kaçtığımı gördüler. Onun yüzüme vurdu. Alakası bile yokmuş. Adam bana dedi. Bahçe biliyoruz ilham kaynağımız olduğunu. Ve seni engellemek gibi bir niyetimiz kesinlikle. Ama gece geç saatlerde stüdyoya getirip ağırladığın arkadaşlarınla canlı yayın, yani yayın esnasında radyo programı teknik olarak nasıl yapıldığını öğretmezsen çok seviniriz. Peki efendim dedim. Bir dedik, ha bu arada Bahçe yayın öyle yapılmıyor, haberin olsun. Gerçekten bazen ne yapacağımı bilmiyorum. Onun inanılmaz tuhaf bir akış var hayatımda. Yani aslında ne yapacağımı biliyorum ama o da sorun değil. Acaba gerçekten yaşamak istediğim elit hayat bu mu diye soruyorum zaman zaman kendime. Ve maalesef o iç sesime yine büyük bir teslimiyetle evet cevabını veriyorum. O zaman neden şikayet ediyorsun be adam diyorum kendi kendime. Konuyu sen açtın diyorum. Kendim de bana diyor ki bu arada hani şu kendi kendinizle içinizden konuşursunuz ya bazen. Ben o iç sesimi kadın sesi yaptım. Son zaman böyle olunca inan bana çok daha hoş ve çekilir oluyor. Ve ne bileyim karınız size bağırdığı zaman da bir yabancılık çekmiyorsunuz. Programını düzgünsün Bahçe. Usludur Bahçe diye bana kadın sesiyle içimdeki manyak. Tamam bebeğim sen nasıl istersen diyorum ben de ona. Resmen stüdyoda kendi kendime şizofrenik bir evlilik yürütüyorum. Karımdan gizli. Evet. Peki son haber olarak da. New York'ta meşhur The Plaza Otel'de isterseniz hepten ömür boyu yaşayabiliyormuşsunuz. 1907 yılında açılmış şehrin en büyük simgelerinden biri. Daimi ikamet edebileceğiniz zenginler için bir paket hazırlamışlar. Astor Suite diye bir yenilenmiş suite sunuyorlar size. Binanın tam köşe odalarından biri. 397 metrekare. 3 yatak odası var bu arada. Yenilenmiş derken bayağı iç mimar 2 yılda dekore etmiş falan. Hani şu şatoları falan bilmem ne. $39,5 milyon satılıyor. Öldüğünüz zaman da başka birine satılacak. Miras bırakamıyorsunuz. Alıcı çıkmamış, fiyat kazık bulunmuş. Oysa ki açgözlülük etmeyip düz hesap $40 milyon tutsalardı kesin satılırdı biliyor musun? 39,5 tam bir satış politikası gibi duruyor. Bilmiyorum. Yakında $20 falan düşer herhalde. Ya, hala milyon, 10-20 milyon dolar. Olaya iyi tarafından bakın. $39,5 milyon veriyorsunuz ama ömür boyu o banyodaki minik sabunlar ve küçük şampuancıklar sürekli yenileniyor. Sürekli yeniyor, sihir gibi. Hey gala millet! O $40 milyon dairenin kapısında başımıza gelen o en çılgın geceyi anlatmaya tabii ki devam etmeyeceğim. Kral Pop Radyo! Son anons demiştim ya, değil. Pop, pop, Umarım harika bir çarşamba günü geçirmişsinizdir millet. Malum yaz aylarının ortasındayız. O yüzden kendinizi kış uykusunda gibi hissetmeyi bırakın artık. İstediğiniz her akşam dışarı çıkıp çılgınlar gibi eğlenebilirsiniz. Sosyalleşmek için illa cuma akşamını cumartesiyi beklemenize gerek yok. Kanka, tabii dışarıdaki o fahiş fiyatlı mekanlara gidenlerin cüzdanı ne alemde orası bilmiyorum. O ayrı mesele. Ama birileri sürekli çıkıyor, birileri sürekli para harcıyor. Yani mesela Bodrum'da, Bodrum'un en pahalı mekanı kapandı geçen gün bir takım anlaşmazlıklar yüzünden. Karalar bağladı insanlar. En pahalı mekan kapandı diye karalar bağladılar. Benim tahminim bunlar ömürleri zarfında henüz bir ucuzluk marketine girmemiş olan insanlar. Dünyanın en sert kahvesi, kafein koması diyelim. Kahve tutkunları komaya sokucu acayip bir sektörel haber. Dünyanın en sert kahvesi Black Insomnia adlı, yani kara uykusuzluk. Satışa sunulmuş da bizim o üçüncü nesil havalı kahvecilerde içtiğiniz şeyler bunun yanında meyve suyu. Bu meret sadece 350 mililitrelik tek bir bardağında 702 miligram kafein barındırmasıyla şu an yeryüzünde duran bu sakıncalı madde bildiğin bu. Çarpıntıdan gidersin ya. Bak normalde ortalama bir enerji içeceğinde 80 miligram kafein oluyor. Espresso'da en fazla 75 miligram var. Uzmanlar her gün bas bas bağırıyor. Sağlığınız için günlük kafein tüketiminin 400 miligramı kesinlikle geçmemesi gerekiyor diyorlar. Ama bu delilikten sadece tek bir bardak içtiğinizde günlük limitin tam 1.7 katı kadar saf kafeini bünyeye enjekte fazla kafein tüketim biliyorsunuz. Yeni nesil akıllı saatlerde anında nabız terörü yaratıyor. Evet. Kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor. Hatta insanı direkt... Ayrıca kaygıyı ve anksiyeteyi taban yaptıran bir özelliği de varmış bu kahvenin. Mideyi alt üst ediyor. İnsanı şizofrenik bir uykusuzluğa sürüklüyor. Bu kahveyi havalimanlarındaki o kule çalışanlarına... Yollarda direksiyon sallayan kamyon şoförlerine, pilotlara filan içilmesini yasal olarak zorunlu tutabilirler. Bu arada Türkçe ismi kara uykusuzluk olan bir ürün bence son zamanlarda dünyada bir kahveye verilmiş en dürüst, en harika isim olmuş. Üretenleri tebrik ediyorum. Kandırmaca yok, bir şey yok. Bak yemin ediyorum o kadar sert bir kahve ki içtiniz, kalbiniz durdu, öldünüz. Morga kaldırılmadan önce ağzınıza bir bardak daha bu kahveden içirirlerse o kafein şokuyla yine gözlerinizi açıp hayata geri dönebiliyorsunuz. Öyle bir... Bu akşamlık benden bu kadar. Cüzdanları ve kalpleri fazla yormadan huzurlarınızdan çekiliyorum. Ben Bahçe. 8 Temmuz yayınının sonuna geldi. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hepinize kucak dolusu sevgi. Kocaman bir bye bye. Pop, pop.